Ayrım 12.
Bu tümseyi arşınlayacağım ve gelgit üzerinden yuvarlanmasını izleyeceğim gemilerin. Çevresinde havlayan bir köpekle bir kadın güvertede yürüyor. Etekleri uçuşuyor, saçları uçuşuyor. Denize açılıyorlar, bizi bırakıyorlar. Bu yaz akşamında gözden yitiyorlar. Şimdi bırakacağım, şimdi salıvereceğim. Şimdi harcansın, tüketilsin diye denetlenen, geri çekilen isteği özgür bırakacağım. Kırlangıcın kanadını karanlık havuzlara batırdığı, sütunların bütünleşmiş durdukları yerdeki çöl tepelerinde birlikte koşacağız. Kıyıya çarpan dalganın içine, beyaz köpüğünü yeryüzünün en uzak köşelerine fırlatan dalganın içine menekşelerimi atıyorum. Persival'e sunumu. Güneş artık tam tepede değildi. Yana yattı, eğimli döküldü ışığı. Burada bir bulutun kıyısını yakaladı. Onu yakarak ışık dilimine, ayak basılamaz alev alev bir adaya dönüştürdü. Sonra bir başka bulut yakalandı ışığa ve bir başkası ve bir tane daha. Aşağıda dalgalar titreşen maviden düzensiz fırlatılan ateş tüylü kargılarla delik deşikti. Ağacın en üst yaprakları güneş altında kavrulmuş, kıvrım kıvrımdı. Gelişi güzel esintide kas katı hışırdadılar. Kuşlar keskin bir biçimde başlarını bir o yana bir bu yana çevirmeleri dışında kıpırtısız durdular. Şimdi boğazlarına dek sese doymuşlar, gün ortasının doluluğu onları tıka basa doldurmuş gibi şakımalarına kısa bir ara verdiler. Yusufçuk kamışın üzerinde kımıltısız kaldı ve sonra mavi teyelini havanın derinliklerine attı. Ötelerdeki uzak vızıltı ufukta aşağı yukarı dans eden incecik kanatların kırılmış titremesiydi sanki. Çevrelerinde cam katılaşmışçasına ırmağın suyu kamışları bir noktaya çakılı tuttu ve sonra cam dalgalandı. Kamışlar dibe süpürüldü. Dalgın başı önüne düşmüş inek durdu tarlada. Hantalca oynattı bir ayağını, sonra ötekini. Evin yanındaki kovaya musluktan su damlamaz oldu, kova dolmuşçasına. Ve sonra musluk bir, iki, üç ayrı damla düşürdü birbiri ardından. Pencereler alevli lekeleri, bir dalın dirseğini, sonra saf duruluğun dingin boşluğunu düzensizlikle çıkardılar ortaya. Gölgelik pencerenin kıyısına kırmızı asıldı ve odanın içinde ışık kamaları, vernik ve cila üzerinde çatlaklar açarak masalara, sandalyelere düştü. Yeşil saksı kıyısından uzamış beyaz penceresiyle devsi bir çıkıntı oluşturdu. Karanlığı önüne sürerek ışık, köşeler ve kabartmalar üzerinde kendini cömertçe dağıttı. Ama yine de karanlığı yığdı, kalıba dökülmemiş biçimler kümesinde. Dalgalar topladı kendilerini, sırtlarını kıvırdı, dağıldı. Fışkırdı havaya taşlar, çakıllar. Kayaları süpürdüler, yükseklere sıçrayan serpinti bir mağaranın önceleri kuru olan duvarlarına döküldü. İçeride dalga geri çekilirken karaya sürüklenmiş bir iki balığın kuyruğunu çırptığı yerde havuzcuklar bıraktı. İmzamı attım dedi Louis. Daha şimdiden 20 kez. Ben, yine ben, yine ben. Açık seçik, katı, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde duruyor. İşte orada, benim adım. Açık seçeyim, kuşkuya yer bırakmıyorum ben de. Ama koskoca bir deneyim kalıtı, dert topu olmuş içimde. Binlerce yıl yaşadım. Çok yaşlı bir meşe ağacının içinde yolunu kemiren kurtçuk gibiyim. Artık şimdi yoğunum. Bu güzel sabahta bütünlendim. Pırıl pırıl bir gökyüzünden parlıyor güneş. Ama saat 12. Ne yağmur getiriyor ne güneş ışığı. Bayan Johnson'ın bir tepside mektuplarımı getirdiği saat bu. Bu ak kağıtlara adımı kazıyorum. Yaprakların fısıltısı, hendeklerden akan su, yıldız çiçekleriyle, zinya çiçekleriyle benek benek olmuş yeşil derinlikler, şimdi bir dük, şimdi bir Sokrates'in yoldaşı Platon olan ben, doğuya, batıya, kuzeye, güneye göç eden sarı adamların, kara derilerin ağır ayak sesleri, sonsuz ilerleyişi, bir zamanlar testilerle Nil'e indikleri gibi ateşe çantalarıyla stranddan aşağı yürüyen kadınlar. Birçok kez katlanmış yaşamın, sarılmış, sıkı sıkı kapanmış yaprakları, şimdi adımında toplanmış, apaçık, çıplak, kazınmış kağıda. Şimdi yetişkin bir erkek, şimdi güneş ya da yağmurda dimdik duran biri olarak balta gibi ağır inmeliyim. Dimdik ağırlığımla kesmeliyim meşeyi. Yoksa bir o yana, bir bu yana bakınarak yoldan çıkarsam kar gibi döküleceğim, harcanacağım. Yarı aşığım daktiloya, telefona. Mektuplarla, telgraflarla, telefonla Paris'e, Berlin'e, New York'a, kısa kibar buyruklarla birçok yaşantımı tek yaşantıda erittim. Çalışkanlığım, şuradaki haritada yeryüzünün değişik bölgelerini bir araya bağladığım çizgileri çekmekteki kararlılığım yardım etti bana. Tam saat 10'da gelmeyi seviyorum odama. Koyu renk mağının mor parıltısını seviyorum. Masayı, onun keskin kıyısını seviyorum. Yağ gibi kayan çekmeceleri. Fısıltıma uzanmış dudağıyla telefonu seviyorum. Ve duvardaki tarihi, buluşma defterini. Bay Princeton 4'te, Bayan Ayers tam 4.30'da. Bay Buckord'un özel odasına çağrılmayı, Çin'e gönderdiklerimiz konusunda bilgi vermeyi seviyorum. Bir koltuğun ve bir Türk kalasının kalıcısı olmayı umuyorum. Omuzlamışım tekerleği. Yeryüzünün uzak uçlarında, kargaşanın bulunduğu yerlerde tecimi yayarak önümdeki karanlığı yuvarlıyorum. Kargaşadan bir düzen ortaya koyarak zorlamayı sürdürürsem kendimi, Şantam'ın yerinde bulacağım ve Pitt'in, Burke'ün, Sir Robert Peel'in. Böylece belli lekeleri temizliyorum. Eski pislikleri siliyorum. Yılbaşı ağacının tepesinden bana armayı veren kadını, konuşma biçimimi, dövülmeleri, öbür işkenceleri, böbürlenen oğlanları, bir İspanya'da banker olan babamı. Aşevinde okudum ozanımı. Kahvemi karıştırarak küçük masalarda bahse tutuşan katipleri dinledim. Tezgahta duraksayan kadını izledim. Hiçbir şeyin gelişi güzel yere düşürülen kahverengi bir kağıt parçası gibi yersiz olmaması gerektiğini söyledim. Yolculukların sonunu görmeleri gerektiğini, saygıdeğer bir efendinin buyruğu altında haftalık 2 pound 10 penny'lerini kazanmaları gerektiğini, bir elin, bir cübbenin akşamları bizi dürüp bükmesi gerektiğini söyledim. Hiçbir kaçamağa ve özür dilemeye yer vermeyecek biçimde, ki ikisi de gücümüzün boşa harcanması demektir, bu kırıkları iyileştirdiğim, bu canavarlıkları anladığım zaman, caddeye ve aşevine bu zor zamanlara düştüklerinde, bu taşlı kıyılarda dağıldıklarında yitirdikleri şeyi geri vereceğim. Birkaç sözcük bir araya getireceğim. Dövülmüş çelikten bir halkayla çevireceğim çevremizi. Ama şimdi harcayacak bir tek anım bile yok. Dinlenecek zaman yok burada. Titreyen yapraklardan yapılmış bir gölge, güneşten kaçıp akşamın serinliğinde sevgiliyle oturulacak küçük kameraya bile yok. Yeryüzünün ağırlığı bizim omuzlarımızda. Bizim gözlerimizden görünüyor o. Eğer gözlerimizi kırpar ya da başka yana bakarsak, Platon'un söylediğine parmak basmak, Napolyon'u ve onun utkularını anımsamak için geriye dönersek yeryüzüne, yoldan sapmanın yarasını açmış olacağız. Yaşam bu. Bay Princeton 4'te, Bay Ayers 4.30'da. Asansörün yumuşak ivecenliğini, ineceğim yerde durduğunda gürültüsünü, koridorlardan aşağı sorumlu ayakların ağır erkek yürüyüşünü duymayı seviyorum. Böylece bütünlenmiş çabalarımızın gücüyle yeryüzünün en ırak bölgelerine, helalarla spor salonlarıyla dolu gemiler gönderiyoruz. Yeryüzünün ağırlığı bizim omuzlarımızda. Yaşam bu. Zorlamayı sürdürürsem bir sandalyenin, bir halının, Surrey'de limonlukları, az bulunur türden fıstık ağaçları, karpuzları ya da çiçekli ağaçları olan ve bütün öteki tüccarların kıskanacakları bir evin kılıççısı olacağım. Yine de hala çatı katındaki odamı tutuyorum elimde. Her zamanki küçük kitabımı orada açıyorum. Polisin muşambadan yağmurluğu gibi parıldayana dek yağmurun kiremitlerde ışıldamasını oradan izliyorum. Yoksulların evlerindeki kırık pencereleri, sıska kedileri, caddenin köşesine çıkmak için yüzüne çeki düzen verirken bir sokak kadının çatlak aynaya gözlerini süzerek bakmasını oradan görüyorum. Bazen ruha da oraya geliyor. Çünkü seviyoruz birbirimizi. Percival öldü. Mısır'da öldü o. Yunanistan'da öldü. Tüm ölümler bir tek ölümdür. Susan'ın çocukları var. Neville hızla gözle görülür yüksekliklere tırmanıyor. Yaşam sürüp gidiyor. Evlerimiz üzerinde durmadan değişiyor bulutlar. Bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Sonra yine bunu, arkasından şunu. Buluşarak, ayrılarak değişik biçimleri bir araya getiriyoruz. Değişik kalıplar oluşturuyoruz. Ama bu izlenimleri tahtaya çakmaz, içimdeki bir sürü adamdan bir tek adam yapmazsam, uzak dağlardaki kar çelenkleri gibi parça parça değil de, burada ve şimdi var olmazsam, bir odan geçerken Bayan Johnson'a filmleri sormazsam, çayımı almaz, en sevdiğim bisküviyi de kabul etmezsem, kar gibi döküleceğim, harcanacağım. Oysa yine de saat 6 olunca, onaylanmayı bunca istediğim için, törenlere karşı hep böylesine aşırı titizlik gösterdiğimden, kapıcıyı selamlamak için şapkama dokununca ve boğazıma dek düğmelerimi iliklemiş, çenelerim morarmış, gözlerim sulanarak rüzgara karşı eğilip savaş verdiğimde, küçük bir sekreterin dizlerime sarılıp yatmasını istiyorum. En sevdiğim yemeğin ciğer ve domuz kızartması olduğunu düşünüyorum. Böylece sık sık içki evlerine rast gelinen, gelip geçen gemi gölgelerinin düştüğü ve kavgacı kadınların bulunduğu ırmak kıyısına, dar sokaklara yöneliyorum. Ama aklımı başıma toplayarak kendi kendime, Bay Princeton 4'te, Bay Ayers 4.30'da diyorum. Balta kütüye inmeli, meşe ortasına dek yarılmalı. Yeryüzünün ağırlığı benim omuzlarımda. İşte kalem kağıt. Tel sepetteki mektupların üzerine imzamı atıyorum. Ben, ben ve yine ben. Yaz geliyor. Sonra kış dedi Suzan. Mevsimler geçip gidiyor. Armut dolgunlaştırıyor kendisini. Düşüyor ağaçtan. Ölü bir yaprak duruyor kıyısında. Ama buhar buharlandırmış camı. Çaydanlığın kaynamasını izleyerek oturuyorum ateşin başında. Camda eğri büğrü, yol yol olmuş buhar arasından armut ağacını görüyorum. Uyu, uyu diye usuldan ninni söylüyorum. İster yaz olsun, ister kış, Mayıs ya da Kasım, uyu diye ninni söylüyorum. Sesi öylesine uyumsuz olan ben, bir köpek havladığında, bir çan çıngırdadığında, tekerlekler çakılları ezdiğinde, duyduğum köy ezgileri dışında hiç ezgi duymayan ben. Kumsalda mırıldanan yıpranmış deniz kabuğu gibi ateşin başında türkümü söylüyorum. Uyu, uyu diyorum. Sesimle süt arabalarını takırdatan, kargalara ateş eden, tavşanları vuran ya da herhangi bir biçimde bu pembe örtünün altında kıvrılmış, yumuşak kol, bacak kemikleriyle yüklü, sazdan beşiğin yanına yıkım sarsıntısı getiren her şeyi uyarıp uzaklaştırıyorum. İlgisizliğimi yitirdim, boş gözlerimi, armut biçimi, kökleri gören gözlerimi. Artık ocak, Mayıs ya da başka bir mevsim değilim. Beşiğin çevresinde baştan aşağı güzel bir ipliğe eğriliyorum. Bebeğimin incecik kemiklerini kendi kanımdan kozayla örüyorum. Uyu diyorum. Yabanın kapkara bir zorbalığın kabardığını duyuyorum içimde. Bu odaya dalıp uyuyanı uyandıran her yersiz konuğu, onu kapmaya çalışanı bir vuruşta yere yıkabilirim. Gün boyu evin içinde terliklerim, önlüğümle usulca yürüyorum. Kanserden ölen annem gibi. Yaz mı, kış mı artık kırlardaki çimenden, fundalıklardaki çiçeklerden kestiremiyorum. Yalnızca camdaki buharı ya da camdaki kırağıyı biliyorum. Tarla kuşu sesten yüzüğünü çıkarıp yükseklere attığında ve o elma kabuğu gibi havada düştüğünde eğiliyorum, bebeğimi doyuruyorum. Kayın ormanlarında alakarga tüylerinin düşerken nasıl mavileştiğini izleyerek yürüyen ben, çobanın ve serserinin önünden geçen, hendekte tenteli bir arabanın yanında çömelmiş kadına bakan ben, elimde bir toz beziyle odadan odaya dolaşıyorum. Uyu diyorum. Uykunun tüyden incecik bir battaniye gibi inmesini, bu güçsüz kemikleri kaplamasını isteyerek, yaşamın pençelerini içine çekmesini, şimşeklerin yok etmesini, benim bedenimden büyük bir boşluk, bebeğimin içinde uyuyacağı bir sığınak oluşturarak geçip gitmesini isteyerek. Uyu diyorum. Uyu. Ya da pencereye gidiyorum. Ekin kargasının yükseklerdeki yuvasına bakıyorum ve armut avcına. Onun gözleri görecek, benimkiler kapandığı zaman diye düşünüyorum. Onlarla karışıp kendi bedenimin ötesine geçeceğim. Hindistan'ı göreceğim. Ayaklarımın dibine yayacağı utku anıtları getirecek eve. Geri dönecek o. Benim varlığımı çoğaltacak. Ama hiçbir zaman şafakta kalkıp lahana yapraklarındaki mor damlaları, güllerdeki kızıl damlaları görmüyorum. Av köpeğimin bir çember içinde koku sürmesini izlemiyorum. Geceleri yaprakların yıldızları gizlemesini, yıldızların kımıldamasını, yaprakların kımıltısız asılı kalmalarını izleyerek uzanmıyorum. Kasap uğruyor. Süt gölgelik bir yere konmalı. Yoksa ekşir. Uyu diyorum. Uyu. Çaydanlık kaynarken soluğu ibrikten bir fışkırmayla koyulaşıyor. Koyulaşırken. Böylece yaşam dolduruyor damarlarımı. Böylece yaşam akıyor kemiklerimden. İşte böylece ileri atılıyorum. Tan ağardıktan, alacakaranlığa dek bir şeyleri açıp kapayarak dolaşıp dururken haykıracak denli. Hayır, daha fazlasını istemiyorum. Boğazıma dek doldum doğal mutlulukla. Yine de dahası gelecek. Daha çocuklar, daha beşikler, mutfakta daha sepetler ve kuruyan domuz etleri, parıldayan soğanlar, daha morul ve patates bahçeleri. Fırtınada bir yaprak gibi savruluyorum. Bir nemli çimenleri süpürerek bir havalarda dönerek. Boğazıma dek doldum doğal mutlulukla. Ve bazen doluluğun benden geçip gitmesini istiyorum. Uyuyan evin ağırlığının kalkmasını, oturup okuduğumuzda ben ipliği iğnenin gözüne tutarken. Lamba karanlık camda bir ateş tutuşturuyor. Sarmaşığın yüreğinde bir ateş yanıyor. Yaprağını dökmeyen ağaçlarda aydınlatılmış bir yol görüyorum. Sokağı baştan başa süpüren rüzgarda araçların sesini duyuyorum. Kırık dökük sesleri ve kahkahayı, kapı açılırken haykıran Jinny'yi, gel, gel. Ama tarlaların kapısının kıyısında iç çektiği evimizin sessizliğini hiçbir ses bölmüyor. Rüzgar savruluyor kara ağaçlardan, pervane lambaya çarpıyor. İnek böğürüyor, kirişte bir çatırtı başlıyor. İpliğimi ineğe iteliyorum, mırıldanıyorum, uyu. İşte şimdi o an dedi Jinny, işte karşılaştık, bir araya geldik. Şimdi konuşalım, öyküler anlatalım. Kim o erkek, kim o kadın, sonsuz bir merak içindeyim. Ne olacağını bilmiyorum. Eğer sen, ilk olarak karşılaştığım sen, otobüs 4'te Picardy'den kalkıyor demiş olsaydın, birkaç gerekli şeyi bir mukavva kutuya doldurmak için bile beklemez, hemen gelirdim. Gel, burada kesilmiş çiçeklerin altında, sofada, resmin yanına oturalım. Haydi gel, yılbaşı ağacımızı süsleyelim. Olaylarla, olaylarla. Öylesine çabuk gidiyorlar ki insanlar, yakalayalım onları. Şuradaki, dolabın yanındaki adam, senin dediğine göre, porselen kaplarla kuşatılmış yaşıyor. Kır birini. 1000 pound güme gitti demektir. Ve Roma'da bir kızı sevdi. Kız onu bıraktı. Bu yüzden kaplar, eski eşyalar, kiralık evlerde bulunur. Ya da çöl kumlarından kazılıp çıkarılır. Ve güzelliğin, güzel kalabilmesi için her gün kırılması gerektiğinden ve o durağın olduğundan yaşamı bir porselen denizinde öylecene duruyor. Yabansı yine de. Çünkü bir kez gençken ıslak toprağa oturup denizcilerle rom içmiş. Çabuk tutmalı elini kişi. Bir ağaca oyuncaklar yerleştirir gibi beceriklilikle eklemeli olayları. Parmakların bir kıvrılmasıyla. Eğiliyor. Nasıl da eğiliyor. Hanım elinin üzerine bile. Şu yaşlı kadının üzerine bile. Çünkü kulaklarında elmaslar var. At arabasıyla malı mülkü çevresinde koşuşturarak kime yardım edileceği, hangi ağacın devrileceği, ertesi gün kimin sepetleneceği gibi işleri yönetiyor. Bak söyleyeyim sana, bütün bu yıllar boyunca, şimdi 30'umu aşkınım, korkulu bir biçimde dağ keçisi gibi kayadan kayaya sıçrayarak ben kendi yaşamımı sürdürdüm. Hiçbir yerde uzun süre kalmam. Özellikle bir tek kişiye bağlamam kendimi. Ama göreceksin, eğer kolumu kaldırırsam hemen biri bulunduğu yerden kopar gelir. Ve şu adam yargıç, şu milyoner, şu gözlüklü, 10 yaşındayken öğretmenini bir okla yüreğinden vurmuş. Sonraları mektuplarla çöllerde at sürmüş, devrimlere katılmış. Şimdi annesinin uzun süredir Norfolk'ta yaşayan ailesinin tarihi için malzeme topluyor. Şu mavi çeneli ufak tefek adamın sağ eli buruş buruş. Ama niçin? Bilmiyoruz. Yavaşça fısıldıyorsun işte. Şu kulaklarından inciden yapılma Hint tapınakları sarkan kadın, devlet adamlarımızdan birinin yaşamını yakıp tutuşturan katıksız bir alevmiş. Şimdi onun ölümünden beri hayaletler görüyor, fal bakıyor. Mesih dediği koyu esmer bir çocuğu evlat edinmiş. Bir atlı birlik komutanınkini ansıtan sarkık bıyığıyla şu adam tam bir zevk ve eğlence içinde geçirmiş yaşantısını. Bunların hepsi birinin anılarında kayıtlı. Ta ki bir gün bir trende Edinburgh ve Carsley arasında İncil okuyarak kendisini doğru yola getiren bir yabancıyla karşılaşana dek. Böylece birkaç saniye içinde ustalıkla çarçabuk öbür insanların yüzlerine yazılmış hieroglifleri çözüyoruz. Burada, bu odada, deniz kıyısına fırlatılmış, aşınmış, darmadağın deniz kabukları. Kapı açılıp duruyor. Oda, bilgiyle, üzünçle, her türlü tutkuyla, daha çok ilgisizlikle, biraz umutsuzlukla doluyor. Doluyor. Biz aramızda diyorsun, katedraller kurabilir, güdülecek siyaseti saptayabilir, insanları ölüme gönderebilir, birçok devlet kuruluşlarını yönetebilirdik. Deneyimin ortak yatırımı çok derin. Aramızda hem kız hem erkek bir sürü çocuk var. Eğittiğimiz, kızamık çıkardıklarında okula görmeye gittiğimiz, evlerimizin kalıtçıları olsunlar diye yetiştirdiğimiz. Şöyle ya da böyle biz bugünü, bu cumayı yaratıyoruz. Kimimiz duruşma salonlarına giderek, kimimiz kente, kimimiz çocuk bakım evlerine, kimimiz dörtlü sıra olup ilerleyerek. Milyonlarca el teyel yapıyor, tuğla dolu tekneler kaldırıyor. Eylemin sonu yok ve yarın yeniden başlıyor. Yarın cumartesiyi yaratıyoruz. Birileri Fransa'ya giden trene biniyor. Birileri Hindistan'a giden gemiye. Bazıları artık bir daha bu odaya hiç gelmeyecek. Biri bu akşam ölebilir. Bir başkası çocuk doğuracak. Her türlü bina, siyaset, serüven, resim, şiir, çocuk, fabrika fışkıracak bizden. Yaşam geliyor, yaşam gidiyor. Biz yaşamı yaratıyoruz. Öyle diyorsun sen. Ama bedenleri içinde yaşayan bizler, bedenin düş gücüyle eşyanın dış çizgilerini görüyoruz. Pırıl pırıl güneş ışığı altında kayalar görüyorum. Bu olayları bir mağaraya taşıyıp gözlerimi gölgeleyerek sarıları, mavilerini, kızıllarını bir tek özde sıralayamam. Uzun süre oturup kalamam. Fırlayıp kalkmalı, gitmeliyim. Piccadilly'den otobüs kalkabilir. Bütün bu olayları silkip atıyorum. Elmasları, buruş buruş elleri, porselen kapları falan filan. Çıplak avuçlarından fındıkları düşüren bir maymun gibi. Yaşam şu mu, yoksa bu mu? Söyleyemem sana. Her tür insanın karışımından oluşmuş şu kalabalığı yarmaya gidiyorum. İtilip kakılacağım insanlar arasında, yukarı fırlatılacağım, aşağı fırlatılacağım, denizde bir gemi gibi. Çünkü şimdi yoldaşım olan her zaman imlerini, hoyrat karadan hayırlarını, duyumun koşuşturan oklarıyla altından gellerini yollayan bedenim belirtiler gösteriyor. Birisi kımıldıyor. Kolumu mu kaldırdım? Baktın mı? Çilek benekli sarı atkım uçuştu. İmini gönderdi mi? Duvarda ayrıldı o. İzliyor. Ormanda peşimden biri. Her şey esriklik içinde. Geceyle kuşatılmış. Dallar arasında papağanlar bağırışarak uçuyor. Bütün duyularım uyartılmış. İteleyip yolumu açtığım perdenin ipliklerinin kalabalığını duyuyorum şimdi. Soğuk demir parmaklığı ve avcumun altındaki kabarık boyasını. Şimdi karanlığın serin gelgitli sularını döküyor üzerime. Sokaktayız. Gece açılıyor. Ortalıkta dolaşan pervanelerden, çapraz çapraz kesilmiş gece, serüven peşinde dolaşan sevgilileri saklayan gece. Güllerin kokusunu duyuyorum. Menekşelerin kokusunu duyuyorum. İşte tam şimdi saklanmış kırmızıyı, maviyi görüyorum. İşte şimdi çakıl taşları, ayakkabılarımın altında, şimdi çimen. Işıklarını yaktığı için suçlu evlerin uzun sırtları dönerek yükseliveriyor havaya. Ansızın yanan ışıklarla bütün Londra tedirgin. Haydi gel, aşk şarkımızı söyleyelim. Gel, gel. Şimdi altın imim, dümdüz uçan bir Yusufçuk gibi. Cik, cik, cik. Ezgisi boğazının daracık geçitine yığılmış bülbül gibi şakıyorum. Şimdi kocaman dalların çatırdısını, yarılmasını duyuyorum. Ormandaki hayvanların tümü avlanıyormuş, şahlanıyormuş. Dikenler içine dalıyormuş gibi çatal çatal dalların kırılışını duyuyorum. Biri delip geçti beni. Biri içimde derinlere saplandı. Serinlikleri suya konmuş kadife çiçekler, yapraklar yıkıyor her yanımı. Kaplıyorlar mumlayarak. Niçin bakmalı dedi Neville. Rafta tıkırdayan saate. Zaman geçiyor, evet. Ve biz yaşlanıyoruz. Ama seninle birlikte, seninle yapayalnız, burada, Londra'da, bu ateş ışığıyla aydınlanmış odada, sen orada, ben burada oturmak, işte her şey bu. En son uçlarına dek yağmalanmış, bütün yükseklikleri soyulmuş, çiçekleri toplanmış yeryüzünün elinde başka bir şey yok artık. Perdedeki altın iplikte aşağı yukarı koşuşan ateş ışığına bak. Çevresini sardığı meyve ağır, sarkıyor. Ayakkabının burnuna düşüyor, yüzünü kırmızıyla sarıyor. Sanıyorum o ateş ışığı, senin yüzün değil. Bunlar duvara dayalı kitaplar sanıyorum. Şu bir perde, şu da belki bir koltuk. Ama sen gelince her şey değişiyor. Bu sabah geldiğinde fincanlar, tabaklar değişti. Kuşkusuz diye düşündüm gazeteyi iterek. Kaba saba yaşamımız, işte böylesine çirkin yaşamımız, yalnızca aşkın gözleriyle bakıldığında güzelliğe, anlama bürünüyor. Kalktım, kahvaltımı yapmıştım. Önümüzde koskoca bir gün vardı. Güzel, ılık, yan tutmaz bir gün olduğu için parkı geçip Embankment'ta yürüdük. Strand boyunca St. Paul'a, sonra bir şemsiye aldığım dükkana, sürekli konuşarak, arada bir bakmak için durarak. Ama bu sürebilir mi dedim kendi kendime. Trafalgar alanında, bir aslanın yanında, bir kez ve sonsuza dek görülen aslanın yanında. Böylece geçmiş yaşantıma dönüyorum. Görünüm, görünüm. İşte bir kara ağaç, işte şurada uzanıyor Percival. Sonuna, sonsuza dek diye yemin ettim.